141. Sonsuzluktaki zaman düzeninin bu dünyadaki gibi olmadığını bilmeliyiz. Bunu takiben, Yaradan bu dünyayı yaratmayı tasarladığı zaman tüm davranışlarıyla tüm ruhlar zaten onun içinde sonuna kadar onun vermeyi tasarladığı tüm haz ve keyfi almak için onlara gereken tam bir bütünlükle yaratılmışlardır. Onun içinde gelecek şimdiki zaman gibidir ve gelecek ve geçmiş onunla ilgili değildir. Şimdi Yaradan Adam Harişon'a her nesli ve o neslin öğretmenlerini gösterdi ve Musa'ya da gösterdi sözlerinin anlamını anlayacaksınız. Bu şaşırtıcı görünür. Onlar daha yaratılmamışlardır. Nasıl olur da gösterir? Ancak tüm ruhlar ve bunların düzeltmenin sonuna kadar tüm davranışları ondan gerçekliğe çıkıp gelmişlerdir diye yazılmıştır. Yukarıdaki Eden bahçesinde bunların hepsi mevcuttur ve bu dünyanın bedenlerine bürünmüş olarak her biri kendi zamanında buradan aşağıya inerler. Yaradan Adam Harişon'a oradan göstermiştir. Musa'ya da ve bunlara layık olanların hepsine de. Bu engin bir konudur ve her zihin buna dayanamaz. Zohar'da onlar bir yukarıda birleştiklerinde o da bir aşağıda birleşir denir. Çünkü düzeltmelerin sonundaki büyük Zivug'un seviyesi yazıldığı üzere bu seviyede Yaradan ve onun adı birdir ve bu seviye yukarıdan çıkmıştır. Bu dünyadaki tüm ruhlar ve bunların yaptığı tüm işler gelecek onun için şimdiki zaman gibi olduğu için onun sonsuzluğuyla ilişkili olarak düzeltmenin sonunda yaratılacaklardır. Bunu takiben bu ışık sütunu, bu dünyanın sonundan kendi sonuna kadar parlayan, düzeltmenin sonunda parlayacak olan, halen zaten yukarı Eden bahçesinde durmakta ve bize düzeltmenin sonunda görüneceği gibi onun önünde parlamaktadır. Tek bir yaradan olduğu için orada biri diğerine zıt denmiştir. Çünkü düzeltmenin sonunda bu iki kademe biri diğerine zıt olarak parlayacak ve böylece efendi ve onun adı bir olacaktır. Ve yazıldığı üzere bu konular yukarıda oturanlardan ve aşağıda oturanlardan bir çizgi yapar. Biri diğerine zıt, yukarıda oturanlardan ve aşağıda oturanlardan parlayan bir çizgi. Çünkü bu kademe yukarıda oturanlardan, yukarı Eden bahçesinde olan ruhlardan parlar ve aşağıda oturanlardan, bir zamanlar bu dünyada bir bedene bürünmüş olan ve düzeltmenin sonuna varmış olan ruhlardan parlar. Başka bir deyişle bu iki kademe düzeltmenin sonunda beraber parlarlar ve böylece efendi ve onun adı bir birleşmesi ortaya çıkar. 156. Yaradan insanı yaratmak istediğinde üst melekler topluluğunu çağırtır, karşısına oturtur ve bir adam yaratmak istiyorum der. Onlar adam nedir, onu nasıl hatırlayacaksın diye cevap verirler. Yani bu adamın doğası nedir? O, Adam bizim görüntümüzde yaratıldı. Adamın bedeni bu dünyanın yaratılışını kapsadığı gibi, adamın ruhu da tüm melekleri ve üst kademeleri kapsar. Onun bilgeliği sizinkinden büyüktür. Bu nedenle adamın ruhunu yaratırken, o tüm üst melekleri kendilerini adamın ruhuna katmaları için çağırdı. Yazıldığı üzere, adamı kendi görüntümüzde, bizim resmimize göre yapalım. Başka bir deyişle, o tüm melekleri birleştirdi, böylece onlar adamın görüntüsü içinde kapsandılar. Melekler Yaradan'a sordular, bu adamın doğası nedir? Yani ona dahil olmakla ondan ne elde edeceğiz? O cevap verdi, adam bizim görüntümüzde yaratılmıştır. Onun bilgeliği sizinkinden büyük olacaktır. Onlara bizim görüntümüzde yaratılmış olan bu adamın bilgeliği sizinkinden daha büyük olacaktır diye söz verdi. Bununla siz de şimdi sizde olmayan bu büyük erişimi elde edeceksiniz. Gelecekte İsrail'in erdemi bu meleklerinkinden daha büyük olacak. Böylece onların hepsi adamın görüntüsünde yer aldılar ve buna katıldılar. 163. Tora ve Mitzvot Lişma sorumluluğunu alarak İsrail gerçekte ona bağlanmakla ödüllendirilmiştir ve onlar Yaradan'la aynı işleri yapana, ölüyü diriltene, yağmurları yağdırana ve göğü ve yeri taşıyana kadar onun kutsallığı onlara bürünür. Bu bakımdan onlar tam olarak ona benzerler. Yazıldığı üzere seni yaptıklarından tanıyacağız. Ancak bu uluslarının bilgelerinin de yaptığı gibi bunları yalnız tam ve eksiksiz bir inançla erişirler ve ona bilgelikleriyle erişmeyi akıllarına bile getirmezler. 175. Kutsallık kabını kırarak ve farklı biyalara düşerek Keduşa kıvılcımları farklı klipotlara düştü. Onlar için her türlü keyif ve fanteziler klipotların alanına girdi. Kıvılcımlar bunları insanın alması ve keyfine dönüştürdü. Bununla her türlü günaha neden oldu, hırsızlık, soygunluk ve cinayet gibi. Ancak aynı zamanda onlara Tora ve Mitzvot da verildi. Böylece eğer birisi bunları lolişmada bile tutarsa, kendi temel hazlarını tatmin etmek için tutmaya başlarsa, bununla kabın kırılmasının gücüne göre sonunda lişmaya gelecektir ve yaratılışın amacıyla ödüllendirilecektir. Onu memnun etmek için yaratılış düşüncesindeki tüm haz ve keyfi almakla ödüllendirilecektir. 175. Kişi her zaman Tora ve Mitzvot'u lolişmada bile tutmalıdır. Çünkü lolişmadan lişmaya gelir. Çünkü insan aşağılık oluşu nedeniyle başlangıçta onu yaradanı memnun etmek için Mitzvot'u tutamaz. Aksine doğası gereği ancak kendi menfaati varsa hareket edebilir. Bu nedenle önce kendi yararı için Mitzvot lolişmayı tutmalıdır. Ancak yine de Mitzvot yaparken Kedusha bereketini yayacaktır ve yayılan bu bereketle giderek Mitzvot lişmayı tutmaya gelecektir. Onu, yaradanı memnun etmek için. 183. Ettiğimiz dua yüce kutsallığın düzeltilmesidir. Ona bereket yaymak için, onun tüm eksikliklerini gidermek için. Bundan dolayı tüm talepler çoğul biçimdedir. Bize senin bilgini ver veya babamız bizi senin kanununa geri götür gibi. Çünkü orada yüce kutsallıkta var olanın hepsi İsrail'in bütünü içinde var olduğu için dua tüm İsrail içindir ve eksik olan İsrail'in bütünü içinde eksiktir. Böylece dua öncesinde kutsallığın içindeki eksikliğe bakmalıyız. Neyin düzeltilmesi ve doldurulması gerektiğini anlamak için. 184. İbrahim yüce kutsallığı Hesed ışığını kabı olarak düzeltildiği için İsrail'in ruhu içindeki Hesed'in köküdür. İsrail içindeki tüm ruhlar için dolana kadar hasadim aldı. Bunu sürdürmesiyle İsrail'in tümü Yaradan'a kalıcı olarak bağlandı. Yüce kutsallık Malhut'un evi oldu. Her türlü haz ve keyifle doldu ve hiç kimse ondan bir an bile ayrılmak istemedi. Ancak İbrahim'in tüm düzeltmeyi hasadim ışığı tam olarak alabilen, hiçbir kusura imkan bırakmayan bir kap yapmaktan ibarettir. Başka bir deyişle, yüce kutsallığı kendisi için hiçbir şey almaksızın bizi Yaradan'a memnunluk vermek için ihsan etmeye yükseltti. Bu Hesed ışığının niteliği ve kabıdır. Bunun hakkında yazılan şudur: benim olan senindir ve senin olan senindir diyen herkes hasittir. Çünkü kendi keyfi için hiçbir şey talep etmez. Sitra Ahra'nın tüm etkisi ve kısıtlaması yalnızca kendi için almakta bulunduğundan, bundan sonra Klipot ve Sitra Ahna'nın tüm pisliği tamamen giderilmiş olur ve kutsallık tüm saflığıyla yerleşir. Ancak yaratılış düşüncesinin temeli onun yarattıklarını mutlu etmek olduğu için henüz yaratılış düşüncesi tamamlanmış olmaz ve hazın miktarı ve bunun ölçülmesi yalnızca alma arzusunun büyüklüğüne dayanır. Buradaki alma arzusunun miktarına ve böylece de almaktan duyulan hazın ölçüsüne dayanır. Böylece kutsallık bir kere kendisi için hiçbir şey almaksızın yalnızca ihsan etme kabı olarak düzeltildiğinde, almaktan ayrılıp Yaradan'a ve yalnızca ona vermeye doğru gittiğinde hala burada temel yaratılış düşüncesine bir düzeltme gelmiş olmaz. Çünkü bu ancak alma arzusunun yüceliğinden gelir. İbrahim'in İshak'ın babası olmasının anlamı budur. Vaktiyle İshak, İbrahim'in düzelmesi yoluyla, kutsallık ve Hesed ışığıyla tam bir bütünlük ve erişim içindeydi. Onun içindeki eksikliği hissetti. Hala yaratılış düşüncesine dahil olanın hepsini almaya uygun değildi. Bu nedenle gitti ve onu yaratılış düşüncesindekinin tümünü almaya uygun olacak bir kap olacak şekilde düzeltti. Yaradan'dan alma arzusunu da uyandırdı. Ancak yalnızca ihsan etmek üzere alma arzusu olarak. Bu onun yalnızca Yaradan böyle istediği için büyük bir alma arzusu var demektir. Eğer verinin böyle bir isteği olmazsa, onun verenden almak için hiçbir arzusu yok demektir. İhsan etmek için almanın gerçekte ihsan etme olarak kabul edildiği bilinir. Böylece Sitra Ahra'nın orada bu alma arzusunda hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle nihayet yüce kutsallık onun içinde oluşur. Tam bir bütünlük. Böylece Yaradan'ın yarattıkları için onları yaratırken aklında ortaya çıkan tüm hoşnutluk ve sevecenliği almaya uygundur. Bu nedenle yüce kutsallık şimdi onun kutsal tapınağı diye adlandırılır. Çünkü şimdi kral tüm ihtişamı ve parlaklığıyla onunla beraberdir. Sarayındaki bir kral gibi. 185. Galilee denizi kıyısında Rabbi Pinhas genellikle Rabbi Rehumai'nin huzurundaydı. Rabbi Rehumai yüce bir yaşlı adamdı ve gözleri az görmeye başlamıştı. Rabbi Pinhas'a dostumuz Yohai'nin gerçek bir mücevher, değerli bir taş gibi bir oğlu olduğunu duydum dedi. O taşın ışığında baktım ve bu tüm dünyayı aydınlatan, kendi kılıfı içindeki bir güneşin aydınlatması gibiydi. Açıklama: tamamen düzeltilmiş Malhut'a değerli taş denir ve mücevher diye adlandırılır. Dostumuz Yohai'nin gerçek bir mücevher, değerli bir taş gibi bir oğlu var diyor ve bu onun tüm düzeltmeleri ve süslemeleriyle Malhut'la ödüllendirilmiş olduğu anlamına geliyor. Ona kutsallığın ruhu içinden, mücevherin ışığı içinden baktı. Kılıfından çıkan güneş onu aydınlatıyormuş gibi baktı. Bu Malhut'un gelecekteki düzeltilmesidir ve böylece ayın ışığı, güneşin ışığı gibi olduğu ve böylece tüm dünyayı aydınlatır. Ve işte Malhut güneş ışığı haline geldikten ve zirvesi semaya yükseldikten sonra bütün dünyayı bir başka ışık sütunundan aydınlattı. Rav Shimon'un Ategyumen'in tahtını tamamen düzeltmesine yetecek kadar aydınlatmayı sürdürdü. Burada ima edilen zaten düzeltmelerin sonundaki iki ifşaatla ödüllendirilmiş olduğudur. Bunlar Semalar Söyler ayetinden Efendinin yasası bütündür ayetine kadar olan 6 ayettir ve onun ısısından gizli hiçbir şey yoktur ayetinden İlahinin soruna kadar 6 isim yazılıdır. Bu şu nedenlidir: semadan yere gelen ve tüm dünyayı aydınlatan ışık bu 6 ayeti ifade eder ve Ategyumen gelip tamamen tahtına oturana kadar bu 6 isme işaret eder. 188. Rabbi Shimon Bar Yohai mağaradan oğlu Rabbi Elazar'la çıktı denilmiştir. Rabbi Pinhas ona gitti ve onu değişmiş olarak buldu. Bedeni mağarada oturmaktan delikler ve çürüklerle doluydu. Onun haline ağladı ve yazık sana ne olmuş böyle dedi. Beni böyle görmemiş olmandansa böyle görmüş olmana daha çok sevindim. Rabbi Shimon Tora'nın mitzvotuyla başladı ve Yaradan'ın İsrail'e vermiş olduğu Tora'nın tüm mitzvotu Tora'da genel olarak yazılmıştır. Yorum: mağarada yaşamak zorunda olduğu tüm o yıllar boyunca çıplaklığını örtmek için kumun içinde oturmak zorunda kaldı ve Tora ile meşgul oldu ve bedeni bu nedenle delindi ve çürüdü. Rabbi Pinhas yazık sana ne olmuş böyle diye onun için ağladı. Rabbi Shimon ona beni böyle görmemiş olmandansa böyle görmüş olmana sevindim diye cevap verdi. Yani o mağarada gizlendiği bu 13 yıl boyunca ona bilgeliğinin bütün büyük yüceliği verildi. Yoksa Tora'nın sırlarıyla ödüllendirilmiş olmayacaktı. 189. Başlangıçta Tanrı yarattı. Bu en ilk mitzvadır. Bu mitzva Tanrı korkusu diye adlandırılır ve buna reşit denir. Tanrı korkusu bilgeliğin reşididir de dendiği üzere. Reşit korku olarak adlandırıldığı için Tanrı korkusu bilginin reşididir diye de yazılmıştır. Ayrıca bu inancın da giriş kapısıdır ve bütün dünya bu mitzva üzerine varlığını sürdürmektedir. Neden korkunun bilgeliğin ve bunun da bilginin başlangıcı olduğu yazılmıştır? Çünkü ilk önce korku olmazsa hiçbir sefira elde edilemeyeceği için korku her bir sefiranın başlangıcıdır. Tanrı korkusu olmadan tam olarak inanç edinmek imkansız olduğundan bu korkunun inanca giriş kapısı olduğu söylenir. Ve korku miktarının ölçüsü ile inancın miktarı ölçülür. Bu nedenle dünya sadece Tora ve mitzvot üzerine varlığını sürdürmekte olduğundan bütün dünya bu mitzvanın üzerinde durmaktadır. Yazıldığı üzere, eğer sözleşmem olmasaydı göğün ve yerin düzenini kurmazdım. Bu inancın kapısı olduğundan korku başlangıçtır ve her mitzvaya açılan kapısıdır. Bunu takiben bütün dünya korku üzerinde varlığını sürdürür. Yazıldığı üzere, başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Reşit diye adlandırılan ve içine tüm mitzvotun dahil edildiği korkuyla Tanrı göğü ve yeri yarattı. Ve bu korku olmasaydı Tanrı hiçbir şey yaratamazdı. 191. Tanrı korkusunda 3 biçim vardır. Bunlardan yalnızca bir tanesi gerçek korku olarak kabul edilir. 1. Yaradan ve Yaradan'ın mitzvotunu bırakmama korkusu ve böylece oğulları yaşasın ve bedensel veya parasal cezalara çarptırılmasın diye. Bu dünyada cezalandırılma korkusudur. 2. Cehennemde cezalandırılma korkusu da vardır. Bu iki korku, Yaradan'ın emirlerini yerine getirmek için değil ama kendi menfaatinden ötürü korktuğu için gerçek korkular değildir. Bunu takiben kendi menfaati köktür ve korku da kendi menfaati için çıkan bir daldır. 3. En önemli korku, kişi efendisinden, o yüce olduğu ve her şeyi yönettiği, tüm dünyaların özü ve kökü olduğu için ve onunla karşılaştırıldığında her şey önemsiz olduğu, o tüm dünyalar ondan yayıldığı için olan korkudur. Aynı zamanda onun yüceliği, onun tüm işleri üzerinde görünür ve o her şeye hükmeder. Çünkü yarattığı bütün üst ve alt dünyalar onunla karşılaştırıldığında onun yanında hiç kalır ve onun özüne bir şey katmaz. İradesini korku diye adlandırılan yere yerleştirecek denmiştir. Yani kalbini ve arzusunu korku diye adlandırılan bu yere yerleştirecektir. Bu kralın emrine yakıştığı ve uyduğu için yaradan korkusuna kendi iradesi ve gönlüyle tutunacaktır. 198. İkinci emir korkuya tutunma ve bunu asla bırakmama emridir ve işte bu sevgidir. Kişi efendisini tam bir aşkla sever. Tam bir sevgi nedir? Yazılmış olduğu üzere benden önde yürü ve tam ol. Yüce sevgidir. Tam sevgi anlamına gelir. Ve Tanrı dedi, ışık olsun diye yazıldığında bu tam bir sevgidir. Buna büyük sevgi denir ve efendisini tam olarak sevecek biri için olan buyruk da budur. Çünkü Yaradan'a yaptığı iyilikler nedeniyle duyduğu koşullu bir sevgi vardır ve bu sevgiyle kalbi ve ruhuyla Yaradan'a tutunur. Tamamıyla Yaradan'a tutunmasına rağmen bu hala eksik sevgi olarak kabul edilir. Yazıldığı üzere Nuh Tanrı'yla yürüdü. Bunun anlamı Nuh'un ona yardım etmek için desteğe ihtiyacı olduğudur. Bu nedenle Yaradan'ın ona ihsan ettiği tüm iyiliklerle desteklenmiştir. Oysa Abraham'ın desteğe ihtiyacı yoktu. Önümde yürü ve bütün ol diye yazılmıştır. Önümde yürü desteksiz anlamındadır ve hatta önümde seni desteklemek için ardından gelip gelmeyeceğimi bilmediğin halde anlamındadır. Bu tam sevgidir, büyük sevgidir. Sana hiçbir şey vermesem bile hala beni seveceksin demektir. Benimle tüm kalbin ve ruhunla bir ol demektir. 200-201 İki tarafta yorumlanan Yaradan sevgisi. Onu sağlıklı olmak, uzun ömürlü olmak, etrafında oğullar bulmak, düşmanları üzerinde hakimiyeti kurmak için gittiği yol sağlam olsun diye seven vardır ve onu bunlar üzerinden sever. Ve eğer tersi olursa, Yaradan onun talihini sert bir yargıyla tersine çevirirse, Yaradan'dan nefret eder, artık onu sevmez. Bu nedenle bu sevginin temeli yoktur. Tam sevgi iki taraflıdır. Dinde de, hesette de ve başarılı yoldadır. Böylece yaratılış hareketinin ışığı ortaya çıkar ve sonra gizlenir. Gizlendiği zaman sert din ve birbirini içeren ve bütün haline gelen iki taraf heset ve din ortaya çıkar. Bunun nedeni şudur. Çünkü şimdi böylece kişinin ruhunu uzaklaştırdığında bile onun sevgisinin tam bir sevgi olduğunun ortaya çıkması mümkün olur. Böylece gizlemeden ve sert bir din ortaya koymadan bu sevginin tamamlanmasına yer açılır. Yoksa bu büyük sevgi erdemli olandan yoksun kalırdı ve açığa çıkması mümkün olmazdı. 204. Üçüncü emir yüce ve hükmeden bir tanrı olduğunu tanımak ve her gün yukarı taraftaki altı uçta Hagat Nehi de Zerampin'de onunla tam olarak bir olmaktır. Bunları altı kelime ey İsrail dinle içinde birleştirmek ve bu arzuyu onlarla yukarıya yöneltmektir. Bu nedenle bir kelimesi altı kelime ölçüsünde genişleyecektir. Zohar'da iki şeyden söz eder. 1. Bu dünyada yüce ve hükmeden bir tanrı vardır. 2. Her gün onunla tam olarak birleş. Çünkü önce sevginin iki tarafını yukarı Aba ve İma ve Yeşsut'u tanımalıyız. Yüce bir tanrı yukarı Aba ve İma vardır. Hasedim de yücedir ve bu dünyaya hükmeder. Yeşsut hükümdar diye adlandırılır. Hükmetmek ve yönetmek dinime işaret ettiği için bu onlardan çıkıp gelen dinime işaret eder. Işık onlardan gizlenmiştir ve sert din dışarı çıkar. Bunun anlamı sevginin bu iki tarafını bilmemiz ve her iki tarafa da korkuyu dahil etmemizdir. Ve böylece Yaradan sevgisini her iki taraftan hem Heset ve onun yollarının başarısını hem de dini ediniriz ve bundan sonra bu tam sevgi olarak kabul edilir. Bundan sonra Mana Zerampin ve Nukva'ya ve Zerampin ve Nukva'yı Yeşsut'a yükseltmek için her gün altı yukarı uçta tam bir birleşme olur. O zaman Yeşsut ve Zerampin ve Nukva Aba ve İma ile tek bir olmak için yükselirler. Vakti Arihampin'e büründüklerinden bunlara altı üst uç denir. Burada bu birleşme Yeşsut, Aba ve İma'nın yerine Parse'de Arihampin'in yukarısına yükselir. Burada yukarı sular vardır ve ışık bunlardan gizlenmemiştir. Ve Yeşsut ışıkla dolduğunda bu ışığı Zerampin ve Nukva'ya verir. Zerampin ve Nukva da tüm dünyaları verir ve dünyalarda hasadim ortaya çıkar. Semayı okumanın anlamı işte budur. 211. Ancak Elohim'in Havayah olduğunu bilmeliyiz ve bu ayrılmaksızın tektir. Havayah Elohim'dir ve kişi bunların hepsinin tek olduğunu tanıdığında ve ayrılık koymadığında dünyadan bir taraf ayrılsa bile aşağıya çekilmeyecektir. Çünkü kişi Sitra Ahra'nın bereketi kapmamasına değil ama olması gerektiği gibi onları Aba ve İman'ın yerinde birleştirmek için Man'ı yükseltmeye ve Zerampin ve Nukva'yı yukarı çekmeye yoğunlaşır. Bunun sonucunda Sitra Ahra ortadan kalkar ve artık bu dünyaya hükmü geçmez. 217. Yaradan'ın sıfatlarına, onun iyi olduğuna ve herkese iyilik yaptığına, merhametli ve bağışlayıcı olduğuna inanmadan Yaradan'a tutunmak ve onun mitzvotunu yerine getirmek mümkün değildir. Kedusha'nın nefesiyle ödüllendirilmeyenler hala Sitra Ahra tarafından yönetilirler. Öylece dünyada dönüp dolaşırlar ama huzur bulamazlar. Dünya üzerine düşünüp taşınırlar ve Yaradan'ın insanlar üzerindeki rehberliğini görürler. Bunun olması gerektiği kadar iyi olmadığını düşünürler. Onun yüce sıfatlarını yargılarlar. Böylece kutsal sıfatlara suç bulurlar ve Yaradan'ın sıfatlarına inanabilecekleri ve Yaradan'a bağlanabilecekleri hiçbir huzurlu bir yer bulamazlar. Bu nedenle Tuma tarafından kirletilirler, yani Yaradan'ı inkar ederler. Bunun tüm nedeni Kedusha'ya girmemiş ve ona dahil olmamasıdır. Bu nedenle Kedusha'nın nefesiyle ödüllendirilmemiştir ve Kedusha içinde hareket etmez. Ancak Tora ile meşgul olan ve kutsal bir nefes uzatanların bedenleri meleklerin bedenine dönüşür ve onlar gibi yapmadan önce duymakla ödüllendirilirler. Bu nedenle onlar hakkında ve kuş dünyanın üstünde uçsun. Yani Yaradan onlar için kartallarınki gibi kanatlar yapacaktır ve onlar dünyanın üstünde dönüp dolaşacaklar. Tıpkı düşüncelerinde dünyanın her yerinde dönüp dolaşıp Yaradan'ın rehberliğini gördükleri gibi. Sadece Tuma tarafına düşmemiş olmayacak, Man'ı yükseltecek güce de kavuşacaklar ve her zaman da güçleri artacaktır. Ve Yaradan'ı bekleyenler yeni bir güç kazanacak. Onlara kartallarınki gibi kanatlar takılacaktır. Bu kendilerine kanat takılanların tüm insanlık durumlarında dönüp dolaşması içindir. Onlar her zaman Yaradan'ın eşsizliğine olan inançlarının kuvvetiyle Man'ı yükseltme gücünü de edinirler ve her zaman yukarıdan Kedusha ruhunu yayarlar.